Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olmanın, yani mümin akidesine sahip olmanın bazı içi doldurulması gereken gerekleri vardır diyoruz. Bunlardan bir tanesi de velâ ve bera akidesidir. Ümmeti Muhammed, Allah'a iman edenler bir cephe, Allah'a iman etmeyenler de öbür cephedirler dedik. Böyle olmasını da Allah murad etmiştir. Karma, rengarenk bir mümin toplum istemiyor Allah. Böyle bir şeyi kabul de etmiyor. Ashab-ı kiramın üzerinden baktığımızda, ashab-ı kiramı incelediğimizde, dinimizin bu husustaki kaidelerini incelediğimizde, bir sosyal barış elbette mümkündür diyoruz ve gereklidir. Sosyal barış mümkündür, gereklidir. Bir toplumda müminlerin, kafirlerin aynı caddeleri paylaşmalarında bir sıkıntı yoktur diyoruz. Müminler kafirlere dinleri olmadığı için zulmetme hakkına sahip değildirler diyoruz. Elbette bunu hiçbir şekilde şeriatımızın temel prensiplerinden bu. Bunu hiçbir şekilde değiştiremeyiz. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zimmi denen, yani İslam toplumunda İslam devletinin güvencesiyle yaşayan bir kafire, hainlik edene bir tür laneti var Efendimizin. Yani bu şaka, bir tehdit değil üstelik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere kafirlerle bir arada yaşanmaz diye bir beyan yapan yoktur. Ama müminlik başka şey, mümin olmamak başka şeydir diye de bir itikadımız var bizim. Yani bir arada kalırız, aynı apartmanda otururuz, aynı sokaklarda yürürüz. Onlar bakkal açar, biz mümin olarak onlardan alışveriş yaparız. Ürettikleri malı yeri geldiğinde kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok bunların. Ama akidemiz hesabına Müslümanlığımızın üzerinden bir ilişkiye girişemeyiz. Ne demek Müslümanlığımızın üzerinden bir ilişkiye girişmek? Yani biz mümin olmayanlarla oturup kalkıyoruz ama bundan imanımız, ibadetimiz, tesettürümüz, şahsiyetimiz, camimiz zarar görüyor. Böyle bir zararın oluştuğu yerde Allah'ın yasağı devreye girer. Demek ki kafirlerle velâ ve berâ anlayışımız bizim İnsani ilişki üzerinden bir emir veya yasak değildir. İtikadidir. Yani imanlarımızın sakıncalı bir durumla karşılaşmasına karşı uyarı vardır. Yoksa mesela bir ceketi kafir giyer veya Müslüman giyer. Bir paltoyu Müslüman giyer veya kafir giyer. Bundan çok bir sıkıntı yok. Ama bir ceket türü, papazların kiliselerde mesela giydikleri özel bir ceketse, sonra birisi de bu, herkes bunu gördüğünde papazın filan ayin yaparken giydiği ceket diye bilebilecekse, yani müşahhas bir örnek haline geldiyse, bir mümin olarak o ceketi hiçbir şekilde omuzuna koyamaz bir Müslüman. Bu manada bir velâ ve berâ oturmuşluğu olması gerekiyor. Bu hususu zikrederken bazı ayrıntılara girdik. Bir başka velâ ve berâ akidemizi teyit eden hususlardan biri de Allah-u Teala'nın dinimize zarar verecek akidemiz üzerinden bir ilişki oluşturacak kafirlere meyli yasaklamış olmasıdır. Hud suresinin 13. ayeti Rabbimizin çok açık bir yasağını konuşuyor. Hud suresinin 113. ayeti. Bütün müminler bilirler ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de tartışılabilir, yaparsan yaparsın, yapmazsan da zararı yok denecek bir ayet yoktur. Beğeniyorsanız yapın demez Allah-u Teala, emreder. Eğer bir ayette serbestlik varsa zaten onu söylüyordur Allah-u Teala. Böyle size emretmiyorum ama tavsiye ediyorum tarzında anlaşılır. Alimler de bunu böyle anlarlar zaten. Kat'iyetle emrettiği şey, kat'iyetle yasakladığı şey farz ve haram demektir. Müminler bunu pazarlık konusu yapamazlar. Hud suresinin 113. ayetini bu zaviyeden okuduğumuzda müminlerin kafirlere göstereceği Müslümanlık üzerinden yürütülen akidemizden tavize gerekçe olacak bir hoşgörünün asla Allah'ın izin vermeyeceği bir şey olduğu anlaşılıyor. Hud suresinin 113. ayetinde. Ayet-i celileyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlere meyletmeyin. وَلَا تَرْكَنُوا Bir insanın bu şekilde düz otururken şu şekilde bir tarafa kaymasıdır. Düz otururken, işte bu sandalyeye burada, kendimi bu şekilde bir kenara kaydırmamdır. Meyletmek diyoruz biz buna. وَلَا تَرْكَنُوا Meyletmeyin. اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlere meyletmeyin. Zulmedenler kim? Zulüm, bir şeyi yanlış yapmak, yerli yerinde olmadan yapmak demek. Bir insana haksız yere dayak atan zalimdir. Yanlış bir iş yapıyor. Bir çocuğu işte döven yanlış iş yapıyor, zalimdir. Para çalan zalimdir. Vatandaşına haksız vergi koyup keyfine göre onu harcayan zalimdir. Kafir en büyük zalimdir. Çünkü neden? En büyük hata olan Allah'a şirk suçunu işliyor. İnne şirke le zulmun azim buyuruyor Allah. Şirk en büyük zulümdür diyor. Çünkü zulüm neydi? Bu çocuğu döversen, sevmen gerekirken döversen bu zulümdür. Parasını haksız yere alırsan zulümdür. Müteahhit inşaatı çalarak yaparsa zulümdür. Kafir, müşrik, Allah'ın cennet için yarattığı bedenini cehenneme koyuyor ebedi olarak. En büyük zulmü o yapmış oluyor. 3 kuruşluk, 5 kuruşluk, 1 haftalık, 10 günlük değil ki. Ebediyen cehennemde kalmak suçunu işliyor. O yüzden inne şirke le zulmün azim buyuruyor Allah. En büyük zulüm olarak şirki gösteriyor. Şirk en büyük zulümdür buyuruyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlere meyletmeyin. Zulmedenlere meyletmeyin sözü, zulmedenlere yanaşmayın, zulmedenlerin yanında olmayın, zulmedenlerle tokalaşmayın, zulmedenlerle beraber iş kurmayın da denebilirdi. Burada bir insan oturuyor. Burada birisi oturuyor. Burada birisi oturuyor. Bu masayı beraber paylaşıyoruz. Bana hitap ediyor Allah. Yanındaki zulmeden zalimdir. kafirdir, müşriktir diyor. Ona tokalaşıp kucaklaşma diye bir ikazda bulunmuyor Allah. Dese ki kafirlerle kucaklaşmayın, çok rahat anlardık bunun ne demek olduğunu. Meyletmeyin diyor ama وَلَا تَرْكَنُوا kelimesini kullanıyor. Burada oturan adama şu şekilde omuzunu da yanaştırma diyor. Çünkü omuzunu yanaştırmak dik durmaya göre taviz vermektir. Halbuki vela ve bera akidesinin gereği dik duruştur. Kafire karşı. Kafire baskı, işkence, zulüm, gasp hiçbir zaman yapamazsın. Kafir oldu diye adam insanlık haklarını gasp edemezsin. Ama ona karşı senin bir dik duruşun olması gerekiyor. Mümini kafir seyrettiğinde mümin şu pozisyonda olmalı. Göğsü ileride dik. Boynu bükük mümine karşı olur. وَلَا تَرْكَنُوا Sakın zulmedenlere böyle hafif boynunuz bükük, omuzunuz eğik durmayın. Şüphesiz burada bir tür abartı var. Ama bu abartı yanlış bir abartı değil. Bu kadarına bile müsamaha yok demektir bu. Neden anlıyoruz müsamaha yok? Şimdi bak, kafirle kucaklaşma deseydi, bunu anlayacaktık. Kafirle, burada oturan kafire böyle dur diyor. Şöyle yaptığın zaman aslında yine onun yanında değilsin. Ama o seni dik görmüyor bu sefer. Böyle hafif bükülmüş olarak görüyor. Görüntünde bir sıkıntı var. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere bu şekilde meylederseniz فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ateş size değer. Ateş size değer. Suç tam işlenmiş değil, hafif bir meyil var. Ama ateş cezası tam temas halinde. Eğer bir de pozisyon kafirle kucaklaştığın pozisyonsa ne olacak peki o zaman? Kafire hafif böyle meyledince فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Kafirle kucaklaşıp onunla aynı pozisyona düştüğünde ateşten sonra ne var ki? Bu işte kuvvetli anlatım buradan kaynaklanıyor. Müslüman kafirle hafif bir iletişime geçtiğinde bile müthiş bir ceza olan, ağır bir ceza olan cehennem ateşinin yüz yüze geldiği pozisyonda oluyor. %100 kafirle koynak, bağlantı kurup kaynak olursa, kafirle söz bütünlüğü içerisine girerse dinin zarar göreceği şekilde zaten cehennemdesin demek olur. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Bir. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ Sizin Allah'tan başka bir dostunuz olmadığını da görürsünüz. Yani böyle bir kayma yaparsanız onlar da zaten size dost olacakları yok. Sen sadece verdiğin tavizin günahıyla baş başa kalırsın. Sümme ve daha sonra la tunsarun hiçbir yardımda görmezsiniz. Hud suresinin 113. ayeti. Şimdi bu ayet üzerinden tekrar ayeti toparlayayım. Ey iman edenler, zalimlere sakın meyletmeyesiniz. Meyil bile yapmayın, ateş sizi hemen yakalar. Sonra Allah'tan başka da yardımcılar bulamazsınız, dostlar bulamazsınız. Size kimse de yardım edemez. Burada vela ve bera akidemizin içini dolduruyoruz. Ümmeti Muhammed'in hilafeti kaldırıp, hilafetin yerine sistem olarak kafirlerin sistemini getirmesi, meyletmek midir acaba? kadınların giyeceği iç çamaşırdan dış kıyafete kadar her şeyde ölçüyü Hristiyan, muharref Hristiyanlığın mensuplarından alan, sonunda onlardan da vazgeçip mülhitlerden alan anlayış, biraz yanaşma mıdır küfre, yoksa içine batmak mıdır? 50 senedir hoca efendilerin kürsülerde, etmeyin bu Hristiyanlık geleneğidir, Allah'ını seven yılbaşında bir iş yapmasın demesinden, dillerinde tüken bittiği halde, tüy bittiği halde, hala bunu Müslümanlara anlatmakta zorlanıp, sonunda ne yaparsanız yapın diye adeta, onları da salmaları, böyle bir anlayışın, وَلَا تَرْكَنُوا emrine uymamanın akıbeti değil mi? Ve, diyelim ki ateş bizi henüz yakalamadı, kuşatmadı. Bir asırdır bu şekilde onlara rükün ettiğimiz halde, وَلَا تَرْكَنُوا onlara meyletmeyin dediği halde Allah, bir asırdan beri adeta ayaklarına kapandığımız halde kafirlerin, hala bizi kapılarında hizmetçi olarak bile görmek istememeleri, bu ayetin bir Kur'an mucizesi olduğunu göstermiyor mu? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ Allah'tan başka bir dost bulamazsınız. Ne olur? Verdiğiniz tavizler kalır size. Verdiğiniz tavizlerle baş başa kalırsınız. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Ve Allah'a karşı hiç kimse de size yardım edemez. Şimdi Rabbimizin kitabından, Hud suresinden bu ayeti celileyi aldık. Sadece hilafetin kaldırılıp onun yerine başka bir sistemin oturtulması, bunun da Müslümanlar tarafından cici mici benimsenmesi, sadece bu açıdan, harf inkılabı açısından, batıla benzemek, batıl ve batıcı bir kafaya sahip olmak için harf inkılabı yapılmasını ele alalım. Kılık kıyafeti ele alalım. Bir sarık için kaç kişinin asıldığını dahi hala bilmediğimiz kadar katliam yapılışını, bir serpuşun, bir kasketin kafaya takılması için takılmayan kafaların hepsinin koparılmaya hazır bir anlayışın bu topraklarda hükümran olmasını, alfabenin Kur'an alfabesi olmaması için büyük devrimler yapılmasını, bunların hepsini وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Halbuki bu topraklarda 7 defa, 8 defa belki de haçlı sürüleri diye gelip zulmeden bu zalimlerdi, bu taklit edilmek istenenler. O zalimler, yani bırak din konusunu, Hristiyan olmalarını, muharref olmalarını, bu topraklardaki köyleri yakıp kavuran adamlardı bunlar. Kaç defa geldiler Anadolu'yu yerle bir ettiler. Bu kadar açık seçik bir gerçeğe rağmen onlara meyletmenin akıbeti ateşten önce o malekum min dunillahi min evliya Allah'tan başka hiçbir dost bulamayacaksınız. Ayeti sümme la tunsarun ve sonra size hiç kimse yardım edemeyecek Allah'a karşı, yani Allah belanızı verecek bu işte böyle yaparsanız. Toplum olarak Kur'an'ın binlerce, on binlerce mucizesinden bir tane olarak görüyoruz. Birey olarak da bu Müslüman bir toplumun Allah'ın kitabını okuduğu halde, Hud suresini okuduğu halde Müslüman bir toplumun düştüğü bataklıktı bu. Bunu bir birey olarak da düşünmeli Müslüman. Yani ümmeti Muhammed böyle bir gaflete düştüler. İşte akıbet Kur'an mucizesi ortada. Hiçbir dost yok. Kapılarında kapıcı olarak da kabul etmiyorlar. Bir birey de bu hataya düştüğü zaman akıbet bu olacak. Yani onlar kanun yoluyla kadınların kıyafetini böyle olacak dediklerinde akıbet bu oldu. Bir kadın da kendi başına benim kıyafetim böyle olsun deyip bireysel meyil yaptığı zaman da Allah'tan başka bir dost bulamayacak, çıplaklığıyla baş başa kalacak. Onlar harf inkılabı yaptılar, Allah belayı topluca verdi. Ama bir Müslüman da iki satır Arapça bilmediği halde İngilizce hayranlığına çocuklarını kurban ederse onun da karşılaşacağı aynı şeydir. Harf inkılabı yapıp da Müslümanları Kur'an alfabesinden uzaklaştırınca Allah buna lanet ediyor da evinde İngilizce inkılabı yapıp yavrularına İngilizce alfabesini tapındırttıran bir aile reisi, bir anne, bir baba bu azabı görmeyecek mi? Hud suresinin 113. ayeti, bugün düştüğümüz bataklığın veya bugünkü bataklıkta Allah'tan azap olarak başımıza gelen musibetlerin filancaların batının şer güçlerinin çok güçlü olmasından filan kaynaklanmıyor. Allah'ın önünde güç mü vardır yahu? Allah kullarını himaye etmek istedikten sonra kafir hep bomba olsa ne olacak? Gökten bomba olarak düşse neyi yakar ki? Kendi havada infilak eder zaten. Ama Allah mümin kullarına bir köpeği, bir zalimi musallat etmeyi murad ettiyse bunun bir sebebi var. İşte bu sebep Hud suresinin 113. ayetinde çok açık bir şekilde okunmaktadır. Bu da vela ve bera akidesinin, yani Müslüman kafir topluma ve birey olarak kafir bireye meyledemez. Meylederse bu büyük bir hatadır. Bu hatada Allah'ın azabına düçar olmaktır. Bunu anlamak zorundadır müminler. Biz hala vela ve bera akidesinin içini doldurmaya çalışıyoruz. Ümmeti Muhammed olarak eğer vela ve bera akidesinin içini doldurmazsak bu işleyeceğimiz gafletlerimiz sadece çok kötü şeyler diye yorumlanabilecek nitelikte kalmayacak. Allah'ın içimizden bize azap, yukarıdan bize azap, ayağımızın altından bize azap göndermesine sebep olacak bir hatadır. Burada özellikle üç şey vela ve bera konusuna dahil değildir diye vurgulama yapıyorum. Vurgulama yapayım. Üç şey. Birincisi, iyilik ve adalet vela ve bera ile ilgili değildir. Biz iyilik yapar bir ümmetiz. İyiliğimize mümin de adaydır, kafir de adaydır. Adaletimize mümin de adaydır, kafir de adaydır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın üzerinden atfedilen, izafe edilip, ona izafe edilip anlatılan muhteşem bir tespit var. Bir gün Medine sokaklarında dilenen birisini görmüş. Bakmış adam Yahudi, ne dileniyorsun burada demiş. Ödediğim cizye ağır geliyor, mecburum dilenmeye demiş. Cizye, İslam toplumunda kafirlerin ödediği vergi demektir. Bunu bir defa zikrediyorum, notlarımıza kaydedeyim. İslam toplumunda Müslüman vergi ödemez. Onun yerine cihada gider. Kafirler cihad etmek zorunda değiller. Cihad etmezler. Cihad etmeyip İslam toplumunun askeri güvencesini, sosyal güvencesini de üzerlerinde hizmet olarak aldıkları için bu hizmet karşılığı olarak da cizye denen bir vergi öderler. Tekrar ediyorum. Halifeli bir İslam toplumunda Müslümanlar vergi ödemezler. Onun yerine cihada giderler. Yani askerlik hizmeti yaparlar. Kafirler ise askerlik hizmeti yapamazlar Müslüman olmadıkları için. Onun yerine yapmadıkları askerlik hizmetinin bedeli olarak bir tür vergi öderler. Bu vergiye cizye deniyor fıkıhta. Medine'deki Yahudi cizye ödüyor. Ömer bin Hattab bakıyor ki Yahudi niye sen dileniyorsun diyor. Ben diyor cizyemi ödeyemiyorum diyor. Niye ödeyemiyorsun diyor. Bak diyor elim ayağım tutmuyor diyor. Çok yaşlandım diyor. çalışamıyorum diyor. Ancak çoluk çocuğumu geçindirebilirim. Cizye için dilenmem lazım diyor. Burada bu bahsettiğimiz adaletimize kafir de adaydır. İyiliğimize kafir de adaydırın bir örneği olarak bunu zikrediyorum. Meşhur şu sözü söylüyor. Diyor ki, biz senin gençliğini alıp ihtiyarken seni dilenmeye mahkum etmeyiz diyor. Senden cizyeyi kaldırdım diyor. Çünkü gençken çalışıyordun, cizye ödüyordun. Şimdi gördüm hakikaten ihtiyarsın. Ne yapalım ben anlamam demem diyor. Kaldırdım senden cizyeyi diyor. Ümmeti Muhammed'in adaletidir bu. Bu adalete Yahudi bile adaydır. Müslüman da adaydır. Tekrar ediyorum, bu konuştuğumuz velâ ve berâ akidemize iyilik ve adalet mefhumumuz dahil değildir. Yani biz bir blokuz, kafirler bir başka bloktur. Tamam, onlarca ayet okuduk. Rabbimiz bu ayetlerde ikaz ediyor bizi, bu hakikat böyledir diyor. Ama biz görüyoruz ki iyilik ve adalet mefhumunu Allah bunun dışında tutuyor. İki, alışveriş velâ ve berâ konusunun dışındadır. Yani bu ne demek? Müslüman kafirden alışveriş yapabilir. Kafir Müslümandan alışveriş yapabilir. Tıpkı iyilik konusunda olduğu gibi bu da bu konunun dışındadır. Stratejik alışverişler yapılamaz. Nedir stratejik alışverişler? Yani mesela Müslüman bir devlet güçlü bir nükleer silah imal ediyor. Kafir bir devlet de bu silahı ondan satın almak istiyor. Böyle bir ticaret olmaz. Yani kafirin güçleneceği bir silahı, sonra da gelip seni vuracağı bir silahı ona satamazsın. Satarsan da işte belli sana zarar vermeyecek hale getirip satman lazım. Aynı şekilde Müslümanların velâ ve berâ imanı, kafirlerden teknoloji alışverişi yapmaları, bilgi alışverişi yapmalarında da bir sakınca oluşturmuyor. Yani kafirlerden matematik öğrenilebilir, kafirlere matematik öğretilebilir. İslam tarihinde de bunun muhteşem örnekleri vardır. Avrupa matematiğin formüllerini Bağdat'ta öğrenmiştir. Elhamdülillah tıbbın teknolojilerini bugün işte filan lazerli bilmem ne ameliyatını batıda icat edilmiş bir aletle yapıyor olabilir Müslümanlar. Ama ortada bir hakikat var. Lazersiz mazersiz ameliyatlar Bağdat'ta yapılıyordu. Her halükarda üç şey velâ ve berâ akidesine dahil değildir. İyilik ve adalet anlayışımız, alışverişimiz, bilgi aktarımı, bilgi alımı. Bunlar kafirlerden de alınır, Müslümanlardan da alınır. Bu hususta Âl-i İmrân suresinin 118 ve 120. ayetleri, müminlerin kafirleri dost etmesinin geniş bir şekilde yasaklandığı, yaklaşık yarım sayfaya yakın bir uzun ayetlerdir bunlar. Bu Hud suresinin 113. ayetinin bir tür tefsiri durumunda bu ayetler. Şimdi bu tefsire uzunca girmeyeceğim. Ama bu konuyu biraz daha derinlemesine hem de tefsirden okuyayım diye merak edenler için Âl-i İmrân suresinin 118, 119, 120. ayetlerini okumalarını tavsiye ediyoruz. Tekrar derleyecek, özetleyecek olursak, biz takiye konusunu ele alabilmek için, ehl-i sünnet ne demek, cemaat, ehl-i sünnet vel cemaat ne demek, şia ne demek, bunu konuşmamız lazım dedik, konuştuk. Takiye konusunu anlayabilmek için velâ ve berâ diye bir iman anlayışımız var. Bunu konuşmamız lazım dedik. Uzun uzun konuştuk. Şimdi bir başlığımız daha var. Yeni bir başlığımız bu. Yine velâ ve berâ akidemizi anlayabilmek için anlamamız gereken iki kelime daha var. Azimet ve ruhsat. Azimet ve ruhsatı anlamadan da bu sözünü ettiğimiz velâ ve berâ diye açılımını yaptığımız takiyye konusunu anlayamayız. Azimet ne demek? Ruhsat ne demek? Ben size çok net örnek vereyim. Azimet, Allah'ın isteğinin genel adı demektir. Ruhsat, adı üstünde Allah'ın kulundan istediği şeye getirdiği esneklik demektir. Mesela namaz, Allah'ın emridir. Bir azimettir. Ayakta kılınacak, abdestli kılınacak, kıbleye dönülecek, setre avret olacak, bütün bu şartlara namaz deniyor. İşte 12 farzıyla beraber o sözünü ettiğimiz ibadetin adı namazdır, azimettir. Abdest alamayınca su yok diye teyemmüm yap diyor. Namazın içinden bir şartı esnetiyor. Ona ruhsat diyoruz. Ayakta kılamayana yatıver diyor. Yatarak kıl diyor. Yatmak namazda ruhsattır. Oruç Allah'ın emridir ve azimettir. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutacaksınız diyor. Bu bir azimet. Yola çıkan birine sen iftar edecek bir şey bulamazsın belki. Bugün oruç tutmayabilirsin diyor. Ruhsat veriyor. Tutmamaya ruhsat veriyor. Alkol haramdır diyor Allah. Bu bir azimettir. Ama hiçbir tedavi olacak şey bulamadım ben. Ne edeyim diye sorana ilaç yapabilirsin ondan diyor. Ruhsat veriyor. Domuz haramdır diyor. Yahu çok üşüdük, postundan ayakkabı yapmam lazım yoksa ayaklarım çatladı. Ruhsat veriyor. Sen ayakkabı bulamadıysan domuzdan yap bari diyor. Annenin, babanın rızasını alacaksın yoksa seni cennete koymam diyor. Annem babam çıldırdılar. Ellerinin üstünde yürüyeceksin, ayakların havada olacak diyor. Ona itaat etmeyebilirsin, izin veriyorum diyor. Ruhsat. Demek ki azimet ve ruhsat, bir işin aslı ve o işe karşı Allah'ın getirdiği kolaylık demek. Bu bir fıkıh deyimidir. Usulü fıkhın en önemli konularından birisidir. Burada bir kural zikretmemiz gerekiyor. Azimeti Allah koyar. Azimeti kim koyduysa da ruhsatı da o koyar. Yani şöyle olmaz. Allah bir şeyi azimet olarak, azimet ne demek anladık değil mi? Azimet olarak koydu, kullarından biri de ruhsat koydu. O zaman Allah'ın emir vermesine gerek yok ki. Allah 10 dedi, kulları da 9 olsun diyor. Bu böyle gevşetme olur, taviz olur. Hristiyanlar bunu yaptılar, Yahudiler bunu yaptılar, din ellerinden gitti. Kim esnetebilir emirleri ve yasakları? Allah. Allah emir ve yasak verip de kullar esnetirse bu Hristiyanlık olur. Yahudilik olur. Peki İmam-ı Azam hasta namazını şöyle kılabilir, ayağını uzatabilir diye fetva vermiş. Allah Allah, İmam-ı Azam ruhsat vermedi ki. Allah'ın verdiği ruhsata dahildir bu diyor. İmam-ı Azam Allah'ın azimetine ruhsat getirecek biri değil ki. Konmuş bir ruhsatı bize öğreten biridir. İmam-ı Azam 1 milyon fetva vermiş. Olur. İmam Şafii 700 bin fetva vermiş. Olur. 700 bin icat yapmış değil. Allah'ın önüne koyduğu formülden 700 bin tane alternatif üretmiş. Allah meyve yiyebilirsiniz deyince o da elma yiyebilirsiniz demiş. Armut yiyebilirsiniz, şeftali yiyebilirsiniz demiş. Ne oldu? Meyve kelimesi 4 tane oldu. Kiraz yiyebilirsiniz, üzüm yiyebilirsiniz, vişne yiyebilirsiniz, kayısı yiyebilirsiniz demiş. 10 oldu. İmam-ı Azam'ın yaptığı bu. İmam-ı Azam din koyamaz. Allah-u Teala alkolü haram etmiş. Alkol neydi? Hurmayı suyun içine koyuyorlardı. Bildiğiniz hurma. Güneşin ortasına koyuyorlardı onu. 3 gün sonra şarap oluyordu. Şimdi de şarap öyle yapılıyor zaten. Allah bunu yasak etmişti. İmam-ı Azam üzümden yapıldığını gördüğünde bu da haram dedi. Aynı şey. İmam-ı Azam elma şarabı yapıldığını görünce bu da haramdır dedi. Yeni bir şey uydurmadı. Azimet kimin emri ise ruhsat da onun emridir. Kullar Allah'ın kapattığını açamazlar. Allah'ın esnetmediğini esnetemezler. Kulluk mantığına aykırı olur bu. Bize takiyye konusunda azimet ve ruhsat lazım. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu, daha sonra göreceğiz, şu can boğaza gelince takiyye yapabilirsiniz buyurdu. Takiyye nedir? İçindeki imanı gizlemektir. Yok canım, biz zaten Muhammed'in dininden değiliz. Deyivermektir mesela. Yasir'in yaptığı gibi. Ya da Ammar'ın yaptığı gibi. Ama daha çok mal satmak için, ben Yahudiyim aslında, kendimiz üretiyoruz bunu, Yahudiler de bu kumaşı iyi üretir biliyorsun deyip Allah'ın Yahudiyim diyemezsiniz derseniz dinden çıkmış olursunuz şeklindeki azimetini daha çok kumaş satmak için ruhsata dönüştürebilir mi Müslüman? Canını kurtarmak için ben de Yahudiyim dedi diyelim. Daha çok kumaş satmak için ben de Yahudiyim diyebilir mi? O zaman devreye ne giriyor? Azimet, ben Yahudiyim diyemezsin, Müslümanım diyeceksin sözüdür. Ruhsat nedir? Ben de Yahudiyim diyebilmektir. Bu söz söylenebilir mi? Söylenemez mi? Eğer her Müslüman canı istediği gibi bir ruhsat uydurabilir dersek, o zaman azimetleri Allah belirliyor, peygamberi belirliyor, kullar da istediği zaman deliyorlar. Helva mı zannettin bunu, acıkınca yiyeceksin put gibi? Hayır. Takiyye konusunu anlayabilmemiz için azimet ve ruhsatı da anlamamız lazım. Allah bir şeyi emreder, bir yasak koyar, gevşetilecekse bir zaman o bir yerde, onu Allah gevşetir gene. Gevşetti nitekim. Peki, dinin emirleri ve yasakları arasında, gevşetilme ayarları yapılmamış, çelikleşmiş, hiçbir şekilde gevşetilemez bir şeyler var mı? Yok. Böyle bir sorun yok. Nereden biliyoruz? Evet, şimdi bu delillere bakalım. Bakara suresinin 185. ayeti, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ. Allah size kolaylık istiyor. Sizin için zorluk istemiyor. Formül bu. Kul için zor olacak şey, keyif bozacak değil ama. Zorluk başka, keyif bozmak başka. Daha fazla kumaş satmak için, bunu biz Yahudiyiz, Yahudi kafaları bu işe iyi çalışır demek, keyiften dolayı, daha çok para kazanmak için yapılmış bir taviz, bu lanetli bir şey. Ama alnına dayanmış silahta, yo biz şeriatçı değiliz ya, biz normal demokratik ortamda yaşıyoruz dersin, yani canını kurtarırsın. Bu ölümcül bir tehlike başka şey, keyifçil bir tehlike başka bir şey burada. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ. Ana formül. Bakara suresinin 286. ayeti. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Allah hiç kimseye kaldıramayacağını yüklemez. Demek ki kaldırılamayacağını gördüğü zaman Allah esnetiyor dininde. Evet, bu esnek şeyleri fıkıhta görüyoruz. İşte abdestten örnek verdik, namazdan örnek verdik, yemekten içmekten örnek verdik, siyasetten örnek verdik, zulümden, baskıdan dolayı örnek verdik. Yani yer yerde var. Hac suresinin 78. ayeti, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah dinde size bir zorluk koymamıştır. Zorluk yoktur. E peki, gel bakalım. Madem zorluk yok, ben Müslümanım, zenginim. Hac zengine farz mı? Farz. Hac etmeden, inadına hac etmeden ölen, ister Hristiyan ölsün, ister Yahudi ölsün diyor Efendimiz. Ciddi tehlike, maazallah. Tansiyon hastasıyım. Sıcağa tahammül edemiyorum. Doktor güneşin altına çıkmayacaksın dedi. Uçağa binemiyorum, otobüse binemiyorum. Allah da hac edeceksin diyor. Hani dinde zorluk yoktu? Yok ki. Allah senin yerine oğlunu gönder demişti. Vekil gönder. Oğlum küçük, gönderemiyorum. Başkasını gönder. Kimse gitmiyor. Zorla geleceksin demedi ki. Şifan olana kadar bekle, olmazsa sen niyetinle kazanırsın dedi Allah. Dış yüzeyden baktığın zaman hiç taviz yok. Öl o zaman, patla o zaman der gibi bir manzara çıkıyor. Derinlemesine indiğinde hiçbir şeyde zorluk yok. Peki mesela namazda Fatiha suresini okuyacaksınız diyor Peygamberimiz. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Kur'an'ın Fatiha'sını okumayanın namazı caiz olmaz diyor. Bu adam dün Müslüman oldu. Fatiha'yı ezberleyemiyor bugün. Namaz kılmasa en büyük günah işleyecek. Ne diyebiliyor bu? Elhamdülillah kelimesini ezberledi bugün. Onunla kılsın namazı. Hani Fatiha'sız namaz olmaz diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilene olmaz. Bilmeyene olur. Abdestsiz de namaz olmaz diyordu. Teyemmüm yap demişti sonra. Yani dinde azimetler kadar ruhsatlar da var. Zaten din büyük oranda ruhsatlarla yaşanıyor. Kullar bilmediklerinden, öğrenmeye gayret etmediklerinden dolayı sıkıntıya düşebilirler. Ama özü itibariyle dinin aşılamaz, kaldırılamaz, taşınamaz bir bölümü yoktur. Bu sebeple bir kere daha azimet ve ruhsat konusunu konuştuk. Neden? Çünkü takiye bir hiledir. Bu hileyi her yerde 24 saat kullanmaya kalkan, hiç din yaşamadan, hiç kafire diş göstermeden ömrünü bitirir ama İslam'dan uzak bitirir diyoruz. Çünkü neyin ruhsat olacağı, neyin olamayacağını kendisi kararlaştırmaya kalkıyor. Halbuki ruhsat ne kadardır? Bunu Allah belirlemeli, peygamberi belirlemeli ki öyle zaten. Ebu Hanife fıkhın sembolü olarak onun ismini analım. Ruhsat belirlemiyor kimseye. Böyle bir hakkı yok Ebu Hanife'nin. Ama Allah bunu belirledi diye kullarına öğretiyor. Yani bir kul öbür kula öğretmenlik yapmış oluyor sadece. Evet. Buradan geldiğimiz nokta nedir? Takiyyeyi anlamak için içini dolduracağımız kavramlardan biri ehl-i sünnet vel cemaat kavramıdır dedik. Ondan sonra el-velâ vel-berâ kavramıdır dedik. Ondan sonra azimet ve ruhsat kavramıdır dedik. Bu ayrıntılara devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.